Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkan, muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz, ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parça, insan denilen puzzle'ın parçaları, insanın mütemmim cüzlerinde ilk parçamız olan kaderi, kader mevzuunu işlemeye devam ediyoruz inşallah. Kader neden insan puzzle'ının, insanı oluşturan mütemmim cüzlerin birincisidir? Çünkü insan ve dahi onun ruhu ve hatta bedeni bile yaratılmazdan evvel Allah'ımız kaderimizi yarattığı için demiştik. Yani ilahi sistemde insan ile ilgili ilk unsur kaderimizdir. Bunun yanında tüm eylemlerimiz, kaderle olan rabıtamız, yani kadere olan bakış açımız çerçevesinde şekillendiği için, kader imanımızın 6 rüknünden birisi olduğu için evvelen kaderi anlatıyoruz. Bunu melunlar da çok iyi biliyorlar. Kaderin Müslümanın hayatında birincil unsur olduğunu, çok önemli bir unsur olduğunu bildikleri içindir ki her türlü kutsalımıza saldırıyı vazife bilmiş Yeşilçam 70 yıldan beri kader gibi bu imani unsura da büyük saldırılarda bulunmuştur. Bunu filmlerinde görürsünüz, şarkılarında görürsünüz, türkülerinde görürsünüz. Kadere iman üzere olmaklığımız lazımken hep kadere bir isyan vardır haşa, hep kaderi kötülemek vardır haşa. Kaderimiz Allah'ımızın takdirini de içeren ama bizi irademizle özgür de kılan çok hassas bir mevzudur. Aziz dostlarım şöyle düşünün lütfen. Sporu, vücut geliştirmeyi, kas yapmayı, ağırlık kaldırmanın faydalarını bilmediğinizi düşünün bir anlığına. Bir salonda bir antrenör görüyorsunuz. Bir takım gençleri toplamış etrafına çalıştırıyor. Onlara ağırlıklar veriyor. Hani bir yerde taş taşısak, biriket taşısak, tuğla taşısak değil mi? Harç taşısak ve işe yarar. Götürürüz bir yere, orada işe yarar. Ama bu antrenör indir kaldır diyor. Onları ağırlıkları kaldırıyorlar, indiriyorlar. Yani bir yukarıya kaldırıyor, tekrar yere koyduruyor. Hiç sporu bilmediğiniz bir durumda bu size çok anlamsız gelir değil mi? Tabiri caizse canı çıkıyor gencin, uzaktan da görüyorsunuz. Antrenör de bilmiyorsunuz hani ne olduğunu, komutlar veriyor. Onları diyor 20 defa tekrarlayın bu hareketi diyor, 30 defa tekrarlayın diyor. Şimdi siz spor bilmiyorsanız, ya bu adam ne yapıyor Allah aşkına? Neden yardım etmiyor? Onca emir veriyor, hiçbir işe de yaramıyor. Ağırlıkları kaldırtıyor böyle, bir yerden bir yere taşıtıyor, sonra geri yerine koyduruyor. Hiçbir işe de yaramıyor, sürekli koşturuyor. Bunu neden yapıyor deriz değil mi? Ama sporu biliyorsak, antrenmanı biliyorsak, antrenörü biliyorsak, kas geliştirmeyi biliyorsak, vücut geliştirmeyi biliyorsak, o zaman tüm bu çabalar, bu zorluklar ve bu mücadele size anlamlı bir hale gelir. Yani ne kadar zorlarsa o kadar büyük bir yarışmaya hazırlıyordur antrenör, değil mi? Ne kadar zorlarsa o kadar büyük bir dünya rekoru bekliyordur. Ağırlıkları sürekli arttırdığında, ya bu bizi bel fıtığı yapacak, bizim sporcuları, bizim çocukları bel fıtığı yapacak demezsiniz değil mi? Haşa, teşbihte hata yok. Dünya hayatındaki bu çileler çekilen bütün eziyetler, hastalıklar, darlıklar, zorluklar, bunların hepsi Allah'ımızın bizim mertebemizi yükseltmek için, bizim için takdir ettiği imtihanın tecellisidir. Biliniz ki çektiğimiz dünya hayatında çile gibi görünen her eziyetin içerisinde, her imtihanın içerisinde bizim duygusal, ruhsal, fiziksel, bilişsel kaslarımız gelişir. Bu kasları geliştirmenin başka bir yolu yoktur. Harvard'ın yaptığı yetişkin çalışmasındaki 85 yıl süren, hala da devam eden bir çalışmadır. Çocuklara erken çocukluk döneminden itibaren ev işleri vererek, belli sorumluluklar vererek onları sürekli çalıştırmanın onların ileriki hayatında onları daha mutlu kıldığını, daha başarılı kıldığını, iletişimlerini çok daha güzel bir hale getirdiğini, özgüvenlerini inanılmaz derecede yükselttiğini belirlemiş. Dolayısıyla hani Allah'ımızın kurduğu sistemde de cennet güçlüklerin, zorlukların, nefsimize hoş gelmeyen şeylerin ardına saklanmış. Ama cehennemde nefsimize çok hoş gelen, şuha nefsihi, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği şekliyle o şuh bir kadın falan deriz ya böyle. Hani cinsel açıdan cazibelerin içerisinde, manyetizmanın içerisinde, mal, mülk, para, ünvan, makam, mevki, evlatlarla övünmek, biriktirdiğimiz işte paralarla övünmek gibi hep cehennemde böyle. Hayra tabii kullanıyorsak haşa, biriktirmenin bir sıkıntısı yok. Biriktirip hayırlı bir şekilde kullandıktan sonra, ama cimrilik edip de hiç kullanmadığımız durumu söylüyorum. Dolayısıyla cehennemde böyle nefse hoş gelen şeylerin, gel gel diye bizi çağıran şeylerin ardına saklanmış. Genelde Allah'ımıza dua ettiğimizde irademiz de verilmiş, çok da istiyoruz. Hemen Allah'ımızın bize ihsan etmesini bekleriz. Yani nefse de hoş geliyor çünkü bir an evvel onlara kavuşmak isteriz. Tabiri caizse haşa deyince, hani teşbihte hata yok. Bir süpermarkete giren bir çocuğa bıraksak mesela, tüm marketi almak ister değil mi? Bütün maaşı verseniz, al bunu harca deseniz, bir günde harcar değil mi? Anne baba çocuğun düşmanı mı? Asla. Zengin olsa bile tüm marketi alır mı evladına? Öyle bir şey gördünüz mü? Tüm oyuncakçıyı alıyorum ben evladıma. Hatta şu anda 1970-80'li yıllarda böyle çok fazla evladının peşine düşen, onlara çok fazla iyilik yaptığını zannederek her istediğini yerine getiren insanların oluşturduğu yıkım, psikoloji ilminde görüldüğü için her isteğini yapmayın. Çünkü her isteği yapılan çocuk, yapılacak bir şey kalmadığı için gayrimeşru işlere, madde bağımlılığına, inanılmaz sapkın amellere yönelir. Sakın böyle bir şey yapmayın. Çocuğun ulaşamadığı, kavuşamayacağı şey de olsun. Can sıkıntısı da yaşasın, kayıp da yaşasın, üzüntü de yaşasın. Hani duygu kartelasının bütün unsurlarını yaşasın ki tecrübi olarak bunları deneyimlesin. Bundan çıkış yollarını kendi iradesiyle, beyniyle oluştursun, bir çözüme kavuştursun diyor psikoloji bilimi. Anne baba çocuğun düşmanı değil dedik değil mi? Peki her istediğini verir mi? Çocuğa sorsanız silah da ister değil mi? Hatta çok da eğlenceli gelir ona. Hatta böyle arada kamera şakalarında böyle rastlıyorum böyle. Orada duran bir silahı alıp çocuğun anne babasına doğru falan da böyle topluluğa doğru da sıktığını. Dolayısıyla çocuk silah da ister, ilaç da ister. Böyle renkli renkli kutularda rengarenk dışı şekerli ilaçları alıp hepsini yemek ister. Ama çocuğa bırakılmaz değil mi bunlar? Çocuğa kalsa çocuk arabayı sürmek de ister. Direksiyona otursanız arabayı kendisi kullanmak ister. Kendi yön vermek ister. Ama onu seven anne baba bunu ona vermez değil mi aziz dostlarım? Haşa, teşbih tahta olmaz dedik. Allah'ımızın kuluna olan muamelesi de aynen buna benzerdir. Yani istediğimize kavuşmak ayağımızı kaydıracaksa, bizim için zararlı hale gelecekse, bizi mahvedecekse Allah'ımız orada bir dur der olaya. Allah kulunun düşmanı değil. Aziz dostlarım, babam rahmetlinin bir arkadaşı vardı. Tofaş bayisi, 45 yıl önce. O zamanki en son model arabasıyla ailecek Ankara'ya giderken bir kaza yapmıştı. Ve 3 çocuğunu birden, biz yayladayken haber almıştık. Yalım abi 3 çocuğunu birden, Allah gani gani rahmet eylesin, o arabada kaybetmişti. Kazadan bir gün sonra kendisini gördüğümde mezarlıkta, kendi elleriyle evlatlarını mezara koyan bir babanın acısı, Rabbim hiç kimseye böyle bir acı vermesin. Bir gün içerisinde saçları bembeyaz, çökmüş, perişan olmuş bir hale dönmüştü. Şimdi Yalım ağabeye o arabayı istediğinde bir yıl sonra üç çocuğunun o arabada kaza sonucu vefat edileceği bildirilse o araba ister miydi acaba? Hani burada da ev istemek, araba istemek, hani güzel, hayırlı, Müslüman bir eşle evliliği istemek Allah Resulü'nün bir kere tavsiyesi. Yani Müslüman için üç güzellik dünyada: ferah ve geniş bir ev, iyi bir binek ve eli yeşertecek ahlaklı bir eş, değil mi? Hani bunları istemekte bir şey yok, ama ben kader tecellisinde helalinden, meşruundan olmasına rağmen bir yıl sonra böyle bir şey olacağını bilse acaba onu ister miydi? Bunu söylerken yeniden tekrarlayayım, yani Allah'ımızdan istemeyelim, dua etmeyelim demek istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Allah Resulü Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, ey Muhammed, de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Furkan 77. ayet-i kerimede. Yani elbette dua edeceğiz. Dua Allah'ımızı çok sevindiren bir şey. Hele böyle boynumuzu büküp yalvarıyorsak, hele seher vakitlerindeyse, mübarek Ramazan içerisindeyiz. Sahurlarımız, seherlerimiz çok bereketlendi elhamdülillah sahurda. Sahurdan sonraki vakitte dua edeceğiz tabii ki. Ama vermeyince de isyan etmeden. Çünkü vermemesinin ya da vermesinin hayırlı olup olmadığını bilmiyoruz. Hayırlısını isteyin demiş bir büyüğümüz. Allah'ım demiş, bunu hayırlı kıl benim için. Hani hayırlısını istemek de sanki ona kavuşmamak gibi bir şey. İşte bunu benim için hayırlı kıl. Yani nefis her türlü kendine istiyor. Her şeyi celbetmek istiyor. Kul cennete gittiğinde ibadet ve muamelatının karşılığı ona kitabında gösterile gösterile, işte bu namazının, bu orucunun, bu affetmenin, bu iyi davranmanın, bu ahlaklı olmanın, bu haya sahibi olmanın karşılığı verilir de verilir. En son ameller biter. Yani sevaplar bitmiştir. Sevap yerine geçen ameller bitmiştir. Ama yeni sevaplar, yeni dereceler verilmeye başlanır. Kul der ki, Allah'ım amellerim bitti. Ben bu ihsanın karşılığında bir şey yapmadım. Nasıl oluyor da bana bunca sevap veriyorsun? Rabbimiz buyurur ki, bunlar dünyadayken yaptığın dualarının karşılığı. Benim sana dünyada vermediğim şeyleri şu anda veriyorum senin için. Yani Allah bu aziz dostlarım ya. Rahmeti sonsuz olan, lütfu sonsuz olan, inamı, keremi sonsuz olan bir Rab. Hazinesi sonsuz olan bir ilah yani. Lütfetmez mi, ihsan etmez mi? Elbette eder. Ya geciktirir, ileriki bir tarihte verir. Ya dünyada vermez, böyle ahirette verir. Ya belli bir vakti vardır, tespit ettiği o vakitte verir. Dolayısıyla ahirette dünyadayken kabul etmediği dualarının karşılığı kula verilince, kul da bunca sevabı görünce, Allah'ım diyecekmiş, keşke dünyadayken hiçbir duamı kabul etmeseydin de burada alsaydım yani karşılığını. Aziz dostlarım, kaderi anlamak adına lütfen Allah rızası için Gazze'nin 2,5 yıldan beri yaşadığı bu işkence ve soykırım, vahşete bir bakın lütfen. Neler oluyor gözümüzün önünde, dünyanın gözü önünde, acımasızca, aymazlıkla, vahşi ve yamyam bir şekilde bütün dünyanın saldırdığı küçücük Gazze. Bence kaderi anlamak adına insanlık tarihinde bundan daha iyi bir olay olmamıştır yani. Şöyle bir baktığımız zaman Gazze'li kardeşlerimizin başına gelmeyen kaldı mı? Çekilecek başka bir işkence kaldı mı yani işkence kartelasında? Aziz dostlarım, tekrar Ramazan o vahşeti tekrarlayarak sizleri üzmek istemiyorum ama eşlerine, kızlarına, evlatlarına, küçüklerine, büyüklerine, hastalarına, yaşlılarına başlarına gelmedik, hiçbir eziyet kalmadı yani. Şimdi onların duaları yok mu? Yanık yanık duaları yok mu Allah aşkına? Hani arada hiçbir perdenin olmadığı, mazlumun duasının Allah'a, arşa direkt ulaştığı bir imana sahibiz yani. Allah'tan onca mazlumluklarına rağmen o çilenin, o yangın yerinin içerisinde hiçbir ihsan göremediklerini düşündüğümüz şu mahvolmuş hallerinde onlarda en küçük bir yüksünme, bir şikayet etme, haşa haşa bir isyan etme duydunuz mu, gördünüz mü, şahit oldunuz mu? Asla, değil mi? 2,5 yıldan beri Gazze'nin kuzeyinden güneyine, güneyinden kuzeyine 7-8 kez tehcire uğrayan, yerinden edilen, evleri yıkılan, çadırları bombalanan, suları kesilen, su yok yani, daha nasıl anlatayım ben vahşeti, yokluğu, acıyı, gıda yok, Ramazan gelmiş ama evleri bombalanan, eşleri, kızları, hatta erkekleri bile tecavüze uğrayan, olmadık işkencelerle direnen Gazze, ümmetin izzeti oldu aziz dostlarım. Ben bunu şuna benzetiyorum. Zaman zaman böyle internetten çok büyük ödüllü yabancı yarışmalar izlerim. Böyle 5 milyon dolar, 10 milyon dolar ödüllü. Geçenlerde izlediğim bir yarışmada yarışmacılar diri diri mezara gömüldü aziz dostlarım. Haşa, teşbihte hata yok. Olmadık işkenceler, yılanlar, akreplerle dolu hücrelerde, hatta böyle ellerini böyle akrepli bir kutuya daldırma gibi birçok zor şartları olan yarışmada, mesela yarışmacıları tanıyan, onların bu eziyetlerini çektiğini gören, bunları izleyen tanıdıkları, akrabaları, dostları gidip o zor durumdan onları kurtarsa ne olur bu durumda? Yarışmacılar diskalifiye olur. Geçen bir Kazak güreşçi çocuklar klasmanında güreşirken altta kalan böyle güreşçiye gidip annesi yardımcı oluyordu. Hatta öbür güreşçiye de vuruyordu, yani oğlunu o şekilde sıkıştıran. Dolayısıyla yarışmacı da yarışmadan diskalifiye olur değil mi? Elenir değil mi? Bu durumda size sevinir mi yani? Ya geldim, beni kurtardın böyle. Zaten o gönüllü, onu istiyor yani. Haşa, teşbihte hata yok yani. O neden müdahale ettin? Geldim, benim gömüldüm, mezar açtın, beni kurtardın. Ben ne güzel yarışmadaydım. Kazanırsam 10 milyon dolar alacaktım der değil mi? Neyi ettin beni kurtardın demez. Neyi ettin bana yardım ettin demez yani. Dolayısıyla biz ona yardım ettiğimizde, ya ben 10 milyon dolarlık bir yarışmadayım, niye karışıyorsun dese ne cevap veririz? Haşa, teşbihte hata yok. Bunu derken ne olur yanlış anlamayın, Gazelileri, mazlumları acısından kurtarmayalım demek istemiyorum. Elbette kurtarmak bir vecibe. Bu dünya yarışması, o ahiret yarışması. Zaten ahireti kazanmanın bir yolu da onları o acıdan kurtarmakla alakalı. Elbette kurtaralım, keşke kurtaralım. Ama bizim imtihanımız ve kaderimiz mazlumları kurtarma üzerine iken, Gazze'li o acıları çeken, işkencelere direnen kardeşlerimizin imtihanı da bu musibete sabretmekle ilgili. Bu ince çizgiyi lütfen iyi anlayalım. Dünya gözlüğünden baktığımızda, ya Allah neden bunca işkenceye izin veriyor, onları bu kadar zor durumda bırakıyor, neden zalimleri helak etmiyor diye düşünebiliriz. İşte Epstein dosyaları saçıldı ortalığa. Allah'ım yardım eylesin, yani yüz binlerce çocuk kayıp dünyada. Ne hale geldikleri, getirdikleri de Yahudiler tarafından işkencelerle, tecavüzlerle yürek dayanmıyor yani. Allah'ım niye buna izin veriyorsun diyebilir miyiz yani? Allah bizi niye yarattı ki aziz dostlarım? Hani 2 milyar Müslümanın görevi ne ki yani? 2 milyar Müslüman eğer istese dünyayı sallar yani. Yeni bir sistem kurar, yerinden oynatır dünyayı. Çünkü hani Kur'an-ı Azimüşşan'ın ifadesine göre, hani bu dönemde bir Müslüman 2 kafire denk yani. En minimumu böyle yani. Bir de imanlı, böyle Hazreti Hamza, Hazreti Ömer imanlı, civan mert delikanlı Müslümanları düşündüğümüzde 1'e 200, 1'e 2000 değil mi? Dolayısıyla tam imanla davranılsa, gerçekten izzetli davranılsa hiçbir Müslümanı en ufak bir fiske bile vurulamaz yani. Bunu ben Hindistan'a gittiğimde anlıyorum yani. Böyle Hindistan ziyaretlerimde aziz dostlarım, yani teşbihte hata yok, ne olur beni affedin. Allah'ım diyorum yani, senin Hazreti Muhammed Mustafa'nın niye bu kadar değeri yok yanımızda yani? Bir Hindistanlının ineğine verdiği değer kadar niye peygamberimize değer vermiyoruz? Erkekseniz, yiğitseniz, civan mert delikanlıysanız gidin bir Hindu'nun yanında ineğine vurun bakayım. Taptığı ineğine. Bir küfredin bakayım, bir bağırın bakayım. Bir meydan okuyun bakayım, ya bu ineğe tapılır mı, ben bu ineği keseceğim falan deyin bakayım ne oluyor. Linç ediyorlar anında. Allah'ımıza sövülüyor, Kur'an-ı Kerim'imiz yakılıyor, peygamberimize sapkın karikatürlerle inanılmaz iftiralar atılıyor. Siniri alınmış diş gibi, bilmiyorum ne olacak bu Müslümanların hali. Benim halim ne olacak demem lazım yani, sesim çıkmıyor, bir şey yapamıyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. İnşallah bilenler, en azından bizi yönetenler, ulemalar, kanaat önderlerimiz, rehberlerimiz, kılavuzlarımız, onlar biliyorlardır inşallah. Dolayısıyla bu Gazze'ye dönersek sadece Gazze değil biz de imtihan oluyoruz. Yani bu sadece Gazze'nin imtihanı değil yani. Onlar bu halin içerisinde çifte sevap kazanıyorlar aziz dostlarım. Hani bu acının içinde sabredip puan toplayıp sevap kazanırken bir de onların bu halini, bu sabırlı, bu imanlı halini görüp imana gelen insanların sevaplarından da nasipleniyorlar. Men delle ala hayrin kefailuhu, yani kim gibi hayra vesile olursa onu yapan gibidir yani. Onlara bakıp da Allah'ım bu nasıl bir iman diye, bu nasıl bir insan diye, bu nasıl bir inanç diye, bu nasıl bir Kur'an, bu nasıl bir İslam diye akın akın insanların İslam'a gelmesinin sevabından da onlar nasipleniyorlar. Rabbim onların da imtihanını kazanmasını, bizim de imtihanımızı kazanmaklığımızı nasip eylesin inşallah. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında kadere imanı anlatıyorum size. İnsan puzzle'ının, insanı oluşturan 66 parçanın ilki olan, evveli olan kaderi. Kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında Münir Arıkan'la beraberliğiniz devam ediyor. İnsanı oluşturan 66 parçanın birinci parçası olan kaderi anlatıyordum. Ve orada da Gazze'lerin o imani duruşunu, kadere imanlarını anlatıyordu programın son bölümünde. Biz iman ediyoruz ki Gazze'liler her ne kadar işkenceye ve soykırıma uğrarlarsa uğrasınlar. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 111. ayet-i kerimede ifade edildiği şekliyle Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha iştara. Muhakkak ki Allah satın almıştır yani. İştara. Müşteri oradan geliyor. Yani inna Allaha iştara minel mu'minine, müminlerden enfusahum, nefislerini, canlarını, ve envalahum, ve mallarını, bi enne lehumul cenne, cennet karşılığında. Dolayısıyla mallarını, canlarını kendilerine verecek cennet karşılığında müminlerden Allah satın almıştır. Bu Gazze'nin bir duvarında görmüştüm böyle, bu ne güzel bir ticaret diye. Hatta bir morgun girişindeydi. Yani paramparça olmuş cesetleri teşhis etmeye gelen insanlar ilk o yazıyla duvarda karşılaşıyorlar. Yüzleri gülüyor. Anlayamıyorum, Rabbim bize de bu imandan lütfeyle nasip dar eyle bizi de. Yani ilk görüyor mesela anne paramparça olmuş evladının cesedini. Elhamdülillah diyor, elhamdülillah şehit, elhamdülillah, elhamdülillah. Gazze'den gökyüzüne şu Ramazan'ın ruhaniyetinde, o acıların, yoklukların, işkencelerin, soykırımın göbeğinde elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah nidaları yükselirken biz Allah muhafaza nasılsın abi deyince sürünüyoruz abi işte falan diyebilir miyiz aziz dostlarım? Nasılsın deyince ne yapalım işte idare ediyoruz diyebilir miyiz aziz dostlarım? Ümmet-i Muhammed'e baktığımızda gerçekten dünya cennetinde yaşıyoruz yani. Tedomu neyme bir şükre, nimetler şükürle artar. Şükretmemiz gerekiyor. Lafla, sözle bile olsa nasılsın? Elhamdülillah çok çok iyiyim. Daha nasıl olayım abi? Rabbimin bütün nimetleri karşısında şükürden acizim yani. Elhamdülillah çok iyi dememiz lazım yani. Dolayısıyla bu ayet-i kerime mucibince onlar bu ticaretten memnun kalacaklar da olan bize oluyor. Rabbim bizim de bu imtihanımızı kazanmaklığımızı lütfeylesin. Bize ve ümmeti Muhammed'e de izzet lütfeylesin inşallah, amin. Dolayısıyla kaderin tıpkı dünyadaki büyük ödüllü bir yarışmanın o zorlu parkurundaki kişi için Allah'ın kulu için seçtiği bir parkur olduğu, bir silsile ve bir yol olduğunu anladığımızda ve bunu kabul ettiğimizde bu teslimiyet bizi rahatlatır. Ödül bu aşamadan sonra gelir. Ama bu teslimiyet olmaz da isyan sesi yükselirse Allah korusun isyan baskın çıkar. Ama teslimiyet arttıkça kul rahatlar, sakinleşir, sükunete erer, kabulü kolaylaşır. Bu açıdan kaderi İbn Arabi gibi Hakk'ın kulunu terbiye ederken kullandığı ince bir dil gibi görmek lazım aziz dostlarım. İnce bir dil, ne kadar muhteşem bir ifade yani. Kalbimizdeki kabulü artıran bir ifade. Ve bunu kabul ettiğimiz an işte orası kaderin içindeki kaderimizin değiştiği andır. Bir kaderden diğerine geçiş anı. Yeni yeni kapıların açılış anı. Yani tam teslimiyet anı kaderin asıl geçmemiz gereken kadere geçiş anıdır. İşte tam da bu açıdan kader imanın aslıdır, ruhudur, esasıdır, özüdür. İslam malumunuz bir tevhid akidesidir. Ve bu akidenin imani açıdan yansımalarını kadere imanımızla görüyoruz. Kadere iman tevhidin de nizamıdır, esasıdır diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Yaratmasına, yaşatmasına, yönetmesine ve öldürmesine iman, kurban olduğum Rabbimin kaderin tecellisine tam olarak iman etmemiz demek. Bu olmadan zaten nasıl iman etmiş olacağız ki? Hani iman, İslam, teslim değil mi? İman teslimiyetse itirazsız, salimen, aklen ve kalben kabul etmek kaderi. Şimdi mesela bir sinema oyuncusu olduğunuzu düşünün aziz dostlarım. Bir başrol oyuncusu. Rolünüzün gereği senaryoyu öyle yazmışlar. Hani o bölümde başınıza kötü, üzücü bir olay gelecek yani. Siz de bu rolü tam olarak profesyonel bir biçimde uygulayacaksınız. Sahne bitince de çekimin sonunda 1 milyon dolar başrol oyuncusu olarak o oyunculuk paranızı alıp gideceksiniz. Oynadınız, ışık, kamera, sahne, perde, çekim, muhteşem rolünüzü oynadınız ve üstünüzü değiştirip setten çıktınız, gidiyorsunuz evinize doğru. Şimdi Allah rızası için soruyorum, aklınız o çekimde kalır mı? Ya niye orada öyle bir şey oldu ki, benim başıma böyle bir kötü bir şey geldi ki falan. Ya niye o arabayı çarptım, o parayı kaybettim, öyle bir kayıp yaşadım, öyle bir üzüntülü bir olay yaşadım der misiniz? Rol icabıydı. Oynar geçersiniz. Hatta güler geçersiniz yani. Peki Allah'ımız Celle Celaluhu dünya hayatında başımıza gelen olaylar için ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هَذِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا لَحْوٌ وَلَعِبٌ Bu dünya hayatı sadece ve sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir diyor. Ancak bir eğlence ve oyundur diyor Rabbimiz. Yani dünya hayatındaki geçici rollere, başınıza gelenlere üzülmeyin diyor. Senaryosunu ben yazdım, oyuncular sizdiniz, rolünüzü oynadınız. En iyi oynayan gelecek cennette, asıl mükafatı orada vereceğim diyor. İşte büyüklerimizin, bir sene evvel yaşayan o büyük ulemanın dünya hayatındaki kayıplarına hiç bir zerre kadar kalplerinin kaymadan, hiçbir şekilde üzülmeden teslim olması bundan dolayı olsa gerek. Bu açıdan nasıl ki bir başrol oyuncusu dünya hayatında rolü neyse onu yapar, set bitince de çekimler bitince parasını alır güle oynaya hayatına devam ederse, sanki haşa, teşbihte hata yok, Rabbimiz kullarım diyor yani, bu senaryosunu benim lehf-i mahfuzda yazdığım ve sizin için takdir ettiğim imtihanınızdaki sorularınızdı. Bunları en güzel şekilde cevaplayın, rolünüzü oynayın, gülün geçin. Kaybettiklerinize sakın ha üzülmeyin çünkü çok daha fazlasını vereceğim. Şimdi Rabbim hiç kimse yaşatmasın, acıların en büyüğü diye söylenir evlat acısı. Ama hani sabrı da Rabbim lütfeylesin eğer böyle bir şey veriyorsa kardeşlerimizin başına, dostlarımızın başına. Benim böyle yakın çevremde evlat acısı yaşayan kardeşlerimle gördüğüm kadarıyla hani inanılmaz bir mertebe yani. Onları o sabırla gördüğümde cennetteki mertebelerini düşünemiyorum bile yani. Ona bile üzülmüyorlarsa, hatta öyle bir ağabeyime sormuştum evladını kaybettikten sonra, Münir'cüğüm demişti ya bizim moralimizi dünyada hiçbir şey bozamaz yani. Hani dedim abi elhamdülillah yani evlat acısı da bozamıyorsa zaten hiçbir şey bozamaz yani. Öyle bir iman Rabbim bizi de nasiptar eylesin inşallah. Dolayısıyla hani kaybettiklerinize üzülmeyin diyor Rabbim. Çünkü ben ahirette cennette size sonsuz katıyla geri vereceğim diyor. Aziz dostlarım sonsuz ya böyle bir ticaret var mı yani? Hani görüyorsunuz böyle bir mağaza %50 indirim yapıyor yani. Birbirimizi eziyoruz yani. İnternette, televizyonlarda görüyorsunuz yani. Geceden önünde halısını, kilimini, yorganını, yastığını alıp gelen, sandalyesini alıp oturup saatlerce bekleyen mi dersiniz? Açılır açılmaz içeriye dalan mı? Açılmasını beklemeden kapıları, pencereleri, çerçeveleri kırıp içeri giren mi dersiniz? Ne oldu? %50 indirim ya. Düşünsenize mesela. Bir anlığına bir düşünür müsünüz? Allah rızası için. Dünyanın herhangi bir ülkesinde şu anda sizin yaptığınız bir iş, hangi işi yapıyorsanız 1000 katı veriyor maaşı. Allah aşkına soruyorum size, bir şekilde gider misiniz, gitmez misiniz? Hani bir ay çalışıyorsunuz, çarpı 1000 maaş alıyorsunuz. 1000 ne ki? sonsuz veriyor Allah'ımız, sonsuz kat. Allah'ın ihsanına güvenmiyor muyuz? Haşa, hazinesine inanmıyor muyuz? Orada bahşedeceğini bilmiyor muyuz aziz dostlarım? Büyüklerimizin izzetli ve şerefli bir hayatı yaşamalarının en büyük sebebi işte bu teslimiyetle yaşamalarıydı bence. Ben öyle teslim olan bir insan değilim. Hani teslimiyet katsayısı çok yüksek bir insan değilim. Ama arada böyle küçücük de olsa bir şey yaşadıysam da onu riyadan, nazardan, kazadan, beladan, kem gözden, kötü sözden sakınarak, duanıza talip olarak maşallah diyerek size arz etmekte bir programcı olarak görevim. Aziz dostlarım, bundan 35 yıl önce 1991 yılında Fındıkzade'de bilgisayarlı tomografi merkezimizin külliyetli bir parasını hemen o Millet Caddesi'nin köşedeki Yapı Kredi Bankası'na yatırdım. Sabahın erken bir vaktiydi. Aldım dekontuda, böyle gömlek cebime koydum. Cebimde külliyetli bir dolar var, döviz. Tahtakale'ye gideceğim. O epey yüksek bir miktar olan şirket parası olan dövizi bozduracağım. Karşılığını tekrar getirip bankaya yatıracağım. O zamanlar Millet Caddesi'nin ortasında tahsisli otobüs yolu vardı ve çok hızlı gidiyordu otobüs. Hem de Tahtakale'de arabaya park yeri bulmak çok zor. 10 dakikalık bir yolculuk sonuçta, daha hızlı gidip gelmek mümkün. Hemen o tahsisli yola geçtim, Fındıkzade durağına. Durak çok kalabalıktı böyle. Sabahın erken vakti otobüse de orta kapılardan da biniliyor o dönem. Ücreti bir şekilde ön tarafa ulaştırıyorsunuz. Orta kapıdan bindim ama hani insanlar da böyle itekleyerek sıkıştırmayayım diye. Son binen de benim. Böyle sıkıştıra sıkıştıra böyle en son binen de benim. En azından arkadan sıkıştırmayayım diye yönümü otobüsün dışına doğru döndüm. İnsanlar ters bir şekilde. Otobüse binen son kişiyim sonuçta. Otobüsün böyle kapısı kapanırken aşağıda kalan ve otobüse binemeyen bir adamcağızla göz göze geldim böyle. Biraz da acıdım hani. Ama hiç de böyle kımıldayacak bir yer yok. Yani iğne atsan yere düşmeyecek bir şekilde. O binemedi. Biraz da üzüldüm. Bir ara böyle bacağımda bir el teması hissettim ama bir şey yapmadım. Yani o kalabalıkta zaten. Aşağıda kalan o acıdığım adamla yeniden göz göze geldik ve kapı kapandı. Otobüs hareket etti. Fındıkzade göbeğini geçtik böyle daha Haseki'ye gelmeden. Hani bir anda böyle fark ederseniz de böyle başınızdan kaynar sular dökülür gibi. Birden böyle aniden böyle aklıma cebime koyduğum dövizler geldi böyle. Elim attım, paralar yok. Gerçekten hani beyninden vurulmuşa döndün derler ya yani. Tamamen öyle olmuştum yani. Neler söyledim kendime yani. O birkaç saniyelik zaman zarfında. Ya dedim, dün mü geldin İstanbul'a? Yılların İstanbullususun. Bunları biliyorsun. Nasıl kaptırıyorsun? Niye bu kadar tedbirsiz davranıyorsun? O para şirketin emanet parası, şimdi ne halt edeceksin? Neler saydırıyorum zihnimden kendime böyle. Yani dışarıdan bir gören olsa beni yani, hani Karadeniz'de gemilerin battı dediğimiz bir durum yani. Böyle derdime yanıp dururken bir anda daha bak Haseki'ye gelmeden böyle. Hani bütün bunlar bir dakikalık bir zaman zarfında oluyor aziz dostlarım. Böyle bir manevi, bir uhrevi bir düşünce ruhum etkisi altına alan, böyle manevi bir kafes gibi, böyle hani tepemden yukarıya böyle küt diye sanki böyle vücuda giydirildi gibi. Ya dedim kendi kendime, ya Münir sen nasıl bir Müslümansın dedim ya. Az evvel otobüs durağının karşısındaki Dünya Bankası'na hiç de küçümsenmeyecek bir parayı yatırdın. Eline de bir dekont tutuşturdular, onu da gömlek cebine koydun. Elinde bir para yok ama o dekontta bu para bankamızdadır yazıyor. Şu kadar milyon lira bankamızdadır diyor yani. O zamanın şeyleri milyondu biliyorsunuz. Yani paran garanti altında. Yani daha açık bir ifadeyle elde bir para falan yok ama elle tutuşturan o kağıda merak etmeyin paranız bizde yazan o kağıda güvendin. Paralardan ayrı kaldığına üzülmüyorsun. Bu senin için bir mesele oluşturmuyor. Peki dedim ya. Kendi kendime Dünya Bank'a yatırdığın para için elindeki dekonta bakıp seviniyorsun, üzülmüyorsun. Para orada, eminsin, güveniyorsun. Peki ya dedim Kader Bank'a yatırdığın para için bu üzüntü niye? Eden bulmayacak mı? Senden çalınan para hırsıza kötülük, sana iyilik olarak dönmeyecek mi? Allah mahşerde hakkını tas tamam, tas tamam ne kelime? Kat be kat fazlasıyla sana geri vermeyecek mi? Hani imanın nerede? İlla eline bir kağıt mı tutuşturması lazım? Kader Bank'a inanmıyor musun sen? Sen nasıl bir insansın? Bu sefer kendime vurdukça vuruyorum manevi anlamda. Aziz dostlarım, inanın bütün bu düşüncelerin bedenime, ruhuma, aklıma, gönlüme, kalbime hakim olması hani o bir dakikalık zaman içerisinde gerçekleşti yani. Biraz sonra gayet mutlu bir insandım. Yani inanın yerim dar olmasa, otobüste olmasam zeybek oynayacağım dizlerimi yere vura vura sevinçten. Bana bu haleti ruhaneye girme şansı veren o hırsızı hakkımı helal ettim. Mahşerde Rabbim karşıma getirirse Allah'ım diyeceğim. Bana öyle bir güzel düşünce bahşetti ki, bana öyle güzel bir şey öğretti ki. Aldığı para o eğitiminin karşılığı. Ben affettim onu, sen de affet diyeceğim. İnanın düşüncem o hırsızla ilgili bu şekilde yani. Bunu söylerken hani kader bank, dünya hayatı, oyun, eğlence falan tamam ama yedekleri alınmamış ya da aldığımı sanarken yedeklerini alamadığım iki kitap çalışmamın da içinde olduğu çalınan bilgisayarım için eve gelip Sema Hatun'a sarılarak hüngür hüngür ağlamıştım da vardır. Bazen öyle, bazen böyle. Rabbim her daim öyle olmamızı nasip etsin ama onun kurduğu sistemde de her daim öyle olma şansı yok yani. Hani Allah Resulü'nün yanında yaşamış olsak bile onun yanında böyle coşa gelerek, şevke gelerek, geceleri ibadet, gündüzleri oruç, hiç evlenmeden tamamen kendimizi dünya hasrederek falan. Hayır diyor yani, benim yanımdaki halinizi korursanız meleklerin gelip sizde musaffa ettiğini görürsünüz gökten inerek. Ama diyor o durumda Allah sizi helak eder. İşte burası kritik nokta. Arada kusur işleyen, günah işleyen ama hemen tevbe eden kullarını yaratır diyor. Biraz öyle, biraz böyle. Bazen iyi, bazen kötü. Bazen günah, bazen sevap. Bir kötülük yaptığımızda hemen bir iyilikle onu savuşturmak da İslam'ın bir emri. Dolayısıyla hep öyle olma niyetiyle ama kusurlarımızla, günahlarımızla ama hemen ardına eklediğimiz tevbelerimizle ve iyiliklerimizle imtihana devam edeceğiz aziz dostlarım. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Kader, kader mevzu derin bir konu. Birkaç program daha işleyeceğiz gibi görünüyor hazırladığım dokümanlardan. Ramazan hürmetine hasreten özel dualarınızı beklerim. Ben de bu program vesilesiyle hazırlıklarımla, sunuşlarımla size duamı fiili ve kavli olarak bu şeyde yapıyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celil'ime emanet ediyorum aziz dostlarım. Ramazan hürmetine birbirimize daha sabırlı, daha şefkatli, daha İslami, daha insani, daha vicdani davrandığımız, yüzümüzün daha mütebessim olduğu, sözümüzün, sesimizin, rot balans ayarının, kalibrasyonunun daha ince, nazik ve naif olduğu bir Ramazan yaşayalım inşallah. Buna şahit olan çocuklar, ya Ramazan ne güzel bir dönemmiş. Babamız, annemiz, dedemiz bize hiç kızmıyor, kimse bağırmıyor, çağırmıyor. Trafikte kornalarla kimse kimseyi sıkıştırmıyor. Ya Müslüman alemine cennette gibi bir yaşam şansı geldi. Ramazanlar ne kadar güzel, dünyaya iyi geldi diyen kafirleri bile imana celbedecek bir Ramazan yaşamaklığımızı Rabbim lütfeylesin. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.